Ayrı 47, sayfa 510. Yatak öğretmeni, Sujata Masey. Karşı çatıya bakınca anne babası annelerin çatının kenarında durduğunu gördüm. Bayan Sen sokağın yağmur oluklarına bakarak bağırdı. Elini sallayarak kocasına atlamasını işaret etti. O kalacaktı. Şimdi yağmur bayağı hızlanmıştı ama bunun yangını söndüreceğinden şüpheliydim. Anne haydi gel, harcayacak zaman yok diye bağırdı. Bavulları dutlaların çatı kapısına doğru sürüklemekle meşgul olan Supriya. Ben bunu yapamayacağım diye bağırdı annesi. Siz gidin. Nişanı aşağı indir diye öğüt verdim Supriya'ya. Birinci kattaki ölülere bakma, ben annene yardım edeceğim. Daha olmaz, önce onlara yardım edeceğim dedi Supriya. Nedense dizlerimin dermanı gitmişti. Senlerin çatısına atlamadan önce kendimi toparlamam gerekti. Çatıya indiğimde iki yana sallandım. Sonra dengemi bularak Supriya'nın annesine cesaret verircesine gülümsedim. Supriya da arkamdan atlamıştı. Gördün mü Maşima, hiç zor değil dedim. Kocanla birlikte karşıya atlarsın. Supriya da karşı çatıda seni yakalar. Bayan Sen korkuyla başını iki yana salladı. Ben çocukluğumdan beri hiç atlamadım. Eğer kocam elimi tutarsa onu da düşürürüm. Sözleri aşağıdan gelen motor sesleri arasında boğuldu. Aşağıya bakınca bir ordu kamyonu geldiğini gördüm. Ordu daha önce gelmiş olsaydı hiç yangın çıkmazdı. Ama hemen sonra hemen arkadan bir itfaiye arabasının geldiğini gördüm. Bayılacak gibi oldum, sanki hayal görüyordum. Rahip McRae'in melekleri toplanmış bizi kurtarmaya gelmişti. Hiçbir yere gitmeyin dedim. Hala iki bina arasındaki açıklıkta düşecekmiş gibi duran senlere. Gelin bakın. İtfaiyeciler arabadan atlayarak hortumu senlerin kapısına doğru tutarken bazıları da Kızılaç arabasına kovalarla su dökmeye başladı. Aynı zamanda kamyonun arkasından hızla inen askerler Dutta'ların binasına girerek dışarı çıkmaları için bağırdılar. Dışarıda tek bir kişi kalmıştı. İtfaiyeciler su dökerken kamyonetin etrafında dolanan sivil giysili bir Avrupalı. Alevler sönmeye yüz tuttuğu zaman adam kamyonetin içine baktı, sonra öksürerek geri çekildi ve kaldırımın kenarına oturarak başını ellerinin arasına aldı. Kızılaş'ta bu adama benzeyen bir Avrupalı tanımıyordum. Ama sonra omuzlarının çöküşünden onu tanıdım. Bu Simon'dı. ''Buradayız!'' diye bağırdım beni aramaya gelecek kadar sevdiğini anlayınca içim içime sığmayarak. Ama su hortumlarının gürültüsü sesimi boğdu. Simon duymamıştı. Üzgün bir tavırla ayağa kalktı ve kamyonetten uzaklaşmaya başladı. Elleriyle gözlerini sildi. Öldürüldüğümü düşündüğünü tahmin ettim. ''Buraya bakın, buradayız!'' diye bağırdım. Önce İngilizce, sonra Bengalce. Nihayet bir asker kafasını kaldırdı ve bizi görünce bir çığlık attı. Kim bilir nasıl görünüyorduk. Üstünde çamur içinde kalmış beyaz bir sari ile üna üniforması olan iki kadın. Arkamızda Bay ve Bayan Sen sevinçle bağırarak el çırpıyordu. ''Yüzbaşı Supriya!'' diye bağırdı bir itfaiyeci heyecanla. Sonra bir diğeri onu izledi. Bütün bu gürültü patırtı içinde Simon nihayet bizim tarafa baktı. Yüzünü göremeyecek kadar uzaktaydım ama beni tanıdığını anladım. Çünkü kollarını bana doğru açtı. Sabahleyin o kadar özlemini çekmiş oldum, kucaklamaya nihayet kavuşacaktım. Grup sessizleşince Supriya'nın kardeşini Dutta'ların binasından aşağı indireceğini ve senlerin de eğer yangın söndüyse kendi evlerinden inmek istediğini bağırdım. Bir itfaiyecinin işaret vermesi üzerine hızla aşağı indik. Adımlarımda öyle bir hafiflik vardı ki sanki uçuyor gibiydim. Ama bu güç geçiciydi. Sokağa çıktığımız zaman dizlerim çözülüverdi ve Simon beni yere düşmeden yakaladı. ''Burada olduğumu nereden bildin?'' diye sordum. O ıslak yüzünü benim yüzüme bastırırken. Beni sanki geçmişi hiç yaşamamışız gibi, sanki yeni evlenmişiz gibi tutuyordu. Kamalı, o notu bıraktığın için o kadar minnettarım ki. Şombo okumuş ve bana haber vermek için doğruca kontrol odasına geldi. Simon kalın kuru ceketini omuzlarıma koydu. Orduyu ve itfaiyeyi getirmişsin, bunu nasıl başardın? Aslında etrafta dolaşmanın en iyi yolu bu, dedi neşeyle. Ve içimde postumuzdan daha fazlasını kurtardığımıza dair bir his var. Haydi gidelim. Ordu kamyonunda güvende oluruz. Ama Avrupalılar bölgesine geri dönmemizi istiyorlar. Arkadaşlarım olmadan güvenli bölgeye gidemezdim. Ama senler diye başladım. Umarım gelip bizimle kalırlar. Şombi ile Jatin onlara istedikleri odayı hazırlayabilir. Benim sormama gerek kalmaksızın bunları kendi kendine düşünmüştü. Duyduğum minnet ve aşktan gözlerim doldu. Ama sen ağlıyorsun, dedi Simon yanağıma dokunarak. Gelmelerini istemiyor musun? Bölüm 48. Aydınlanma. İlahi ilham, ruhsal aydınlanma, arınma. Oxford İngilizce Sözlüğü 5. Cilt 1933. Katliam ne o gün ne de ondan sonra sona ermedi. Uzun bıçaklar haftası aralıklı cinayetler ve yakıp yıkmalarla devam ederken Middleton Mansions'a sığınıp bekledik. Bayan Sen mutfağa girerek saatlerce manika Bengal yemeklerinin nasıl yapılması gerektiğini öğretme işine soyundu. Okullar kapanmıştı. Onun için nişan halının üstünde Simon'la saatlerce satranç oynuyordu. Bay Sen zamanını kütüphanede kitapların arasında geçiriyordu. Supriya küçük salonda nasıl eski bir İna kadın askerinin iki atışla isyankarları dağıttığını öğrenmek isteyen gazetecilerle röportajlar yapıyordu. Times of India muhabiri hükümetin Calcutta'da sadece 750 kişinin öldüğünü bildirdiğini söylüyor. Bu doğru olamaz, dedi Supriya. Bir akşam Simon, o ve ben bahçede çay içerken. Bu sayının düzmece olduğu belli, diye ona katıldı Simon. Sana 5000'den fazla cesedin toplandığını söyleyebilirim. Ve kim bilir daha kaç kişi daha yanıp kül olmuş veya su oluklarından Hugli nehrine sürüklenmiştir. Ayrıca fırsat bulur bulmaz hemen aileleri tarafından yakılan veya gömülenler de vardı. Chatri Sangha kızlarının ailelerinden de kayıplar olduğunu duyduk. Ruksana ve ailesi Hindu dostları tarafından saklandıkları için hayatta kalmıştı. Sanki her cinayet hikayesine karşılık başka bir yerde dostlarını ve komşularını evlerine alıp saklayan iyi insanlara dair bir hikaye vardı. Bir de yaşlı bir Müslüman temizlikçi kadın kılığına girip Bandopadhyay ailesinin en kıymetli hazineler olduğunu söylediği, birkaç gösterişli parçayı vererek isyancılara gönderen Pankaj'ın annesi gibi kurnaz insanlar vardı. Bunu duyduktan sonra Supriya'nın Pankaj'ın annesiyle iyi geçineceğinden emin oldum. Supriya da onun gibi akıllıydı ve benim veya Biduşi'nin olacağından çok daha iyi bir gelin olacaktı. Bütün bunları biliyordum. Çünkü hala Delhi'de olan Pankaj Supriya'ya mektup yazıyordu. Onun yanına gitmesini istiyordu. Ve Supriya da onun önerdiği gibi oraya gidip aile dostlarının yanında kalıp kalmamayı düşünüp duruyordu. Ona bunun iyi bir fikir olduğunu, çünkü başkentte pekala kendi politik başarısına doğru tırmanışa geçmeye başlayabileceğini söyledim. Ayrıca Pankaj'ı da gerçekten kendisi için doğru hayat arkadaşı olup olmadığına karar vermesine yardım edecek kadar görme fırsatı olacaktı. Evde o kadar çok insan vardı ki Simon'la yeniden birleşmemiz pek sessiz gerçekleşmek zorunda kaldı. Ancak herkesin uyuduğundan emin olduktan sonra samimi konuşmayı göze alabiliyorduk. Önceden olduğundan çok daha duyarlı bir şekilde hızlı ve sessizce sevişiyorduk. Bu şekilde 3 gece geçti, sonra 4. gece geldi. Bütün bunlar sona erdiği zaman, dedi Simon, biz nerede olacağız? Kendimi bilmiyorum ama sen İngiltere'ye giden bir gemide olacaksın. Masasında gördüm, bilet talimatını unutmamıştım. Trenle 1 saatlik mesafede yaşayan bir gün merhamete gelerek hayatının bir parçası olmama izin verebilecek küçük kızı da öyle. Gemi Ocak'ta geliyor, dedi Simon, ama ilişkimizin durumunu öğrenene kadar hiçbir yere gitmiyorum. Ben senin için buradayım, dedim, hala sakladığım sırlar yüzünden bu pek doğru olmasa da. O sırada ona Kabita'yı anlatabilirdim ama uzaklaşmasından korktum. ''Seni sevmekten hiç vazgeçmedim,'' dedi Simon. ''Bunu biliyordun değil mi?'' ''Tabii ki bilmiyordum. Aylardır bana hiçbir şey söylemedin. Kendi odana geçtin. Bana bir dokunulmazmışım gibi davrandın. Dipnot, Hint kast sisteminde en alt sınıf.'' Ama akıl almaz bir şekilde kaldın.
Kaldım çünkü benim kocamsın dedim ve kaçmaktan yoruldum.
Neden kaçmaktan? Lütfen anlatsana diye mırıldandı Simon. Bütün bu süre zarfında seni yönlendiren neydi?
Aramızda kurulmaya başlayan bu incecik bağı riske atamazdım. Onun için ağzını dudaklarımla kapatarak elimden gelen en iyi yanıtı verdim.
24 Ağustos'ta cinayetler sona erdi. Tramvaylarla otobüsler çalışmaya başladı, dükkanlar yeniden açıldı. Senlerin evinin yanan tek kısmı olan zemin katın girişi tamir ediliyordu. Mesele senlerin orada oturmaya devam mı edeceği yoksa satacağı mıydı? Zira bayan sen, 30 yıldan uzun zamandır tanıdığımız komşulardan biri bile ihtiyacımız olduğunda bize yardım etmedi. Kim böyle dostların yanında kalmak ister ki diyordu.
Senler Kalküta'nın dışında Salt Lake denilen bir bölgeye taşınmaya karar verdiler. Burası hala büyük kısmı bataklık olan bir bölgeydi. Ama İsrani ailesi gelecekte gözde bir yerleşim yeri olacağını düşünüyordu. Supriya Aralık'taki düğününe kadar onlarla kalmayı planlıyordu. Ben de senlerin yeni evlerine taşınma işiyle meşgul oldum ve sonra aniden 20 bavul ve heyecanlı kucaklaşmalarla Havrah istasyonundan yola çıktılar. Önümüzde hafta sonu vardı. Dört gözle Simon'la yalnız zaman geçirmeyi, bir film seyretmeyi veya eskiden yaptığımız gibi iyi bir restoranda yemek yemeyi bekliyordum. Eylem isyanlarının bıraktığı çirkin anıların yerine iyi bir hayata dair hatırladıklarımı koymak istiyordum. Bütün dostlarımızın gittiği ve nihayet yalnız kaldığımız ilk gece elimde bir bardak limonata ile yaseminlerin etrafında dönen kelebekleri seyrederek bahçede oturdum. Bay Chu'nun teak ağacından yaptığı sandalye Simon'ın gece beni saran kolları kadar güçlüydü.
''Senin için bir şey var.'' dedi Simon verandaya çıkarak. O akşam eve biraz daha geç ama daha mutlu gelmişti. Lord Sinhalley'inden iktidar değişimi süreci boyunca Bengal valisinin özel yardımcısı olarak hükümet konağına atandığından beri öyleydi. Simon'ın Kalküta hükümetinin felç olduğu bir gece ordunun geri dönmesini sağlamakta oynadığı rol takdir edilmişti ve artık Bay Wetherington'ın yanında değildi.
''Sana bir mektup var.'' dedi Simon mektubu havaya kaldırarak. ''Ama ancak bir bahşiş karşılığında veririm.''
İstediği bahşiş olduğunu düşündüğüm öpücüğü vermek için başımı kaldırırken mektubun kimden geldiğini merak ettim. Krem rengi zarf tanıdık geliyordu ve filigranı gördüğüm zaman Kabita için almış olduğum okul malzemelerini tanıdım. Daha önce bana hiç mektup yazmamıştı. Heyecanımı kontrol etmeye çalışarak mektubu kaldırıp Kabita'nın düzgün, yuvarlak el yazısını inceledim. Kabita'dan bir mektup, iletişim kurmak için çaba göstermişti.
İstemediğim bir şey mi diye sordu Simon.
Hayır dedim. Ne kadar ciddi görünüyor olmam gerektiğini fark ederek yıllardır hevesle beklediğim bir mektup bu.
Zarfı yırtıp açtım ve zarfın üstündeki aynı yazıyla İngilizce yazılmış iki sayfa çıkardım.
''Sevgili teyze, şimdi sana ne diye hitap etmemi istediğinden emin değilim. Hiç söylemedin. Kalküta'da olanları duyduğum için yazıyorum. Umarım iyisindir. Baş rahibe Kalküta'yı aramama izin verdi ama kimse açmadı. Son görüşmemizde söylediklerim için üzgünüm. Her gün seni düşünüyorum.'' Aylar önce bana harika hikayeler yolluyordun. Sen ve arkadaşının birlikte ders çalıştığınız yerde kaldın. Ondan sonra olanları da okumak istiyorum. Ama kızgın olduğun için bir daha yazmazsan seni anlarım ve seni unutmadım. Seni seven kızın Kabita Zeynat Hazel Smith.
İsimlerinin hepsini kullanmıştı. Kızım kim olduğunu anlamıştı ve bunu saklamıyordu. Bu aldığım her şeyden daha kıymetli bir hediyeydi.
''İyi misin aşkım? Ağlıyorsun.''
Simon ben fark etmeden yanımdaki sandalyeye oturmuştu, elimi tuttu.
''Evet iyiyim. Bu aldığım en iyi mektup. İçim duygularla kabararak kımıldamadan oturdum. Kabita'yla o kadar gurur duyuyor, ona karşı duyduğum sevgi yüzünden o kadar acı çekiyordum ki artık onu saklayamazdım. Sırlarımı gizlemeye son vermenin zamanı gelmişti.
İşte sen de oku. Mektubu yavaşça sonuna kadar okudu, sonra bir daha okudu, nihayet anlamıyorum dedi. Mektubu yazan sana teyze diyor ama kızın olduğunu da söylüyor. Bu bir Hint geleneği mi? Derin bir nefes alarak dosdoğru gözlerinin içine baktım. Hayır, o benim küçük kızım. Aslında o kadar küçük değil. Bu yaz 8'ini bitirdi. Kahretsin dedi Simon ve yüzüne yavaş yavaş kan hücum etti. Kahretsin. Üzüldün dedim ama gerçek ortaya çıktığı için hala kendimi rahatlamış hissediyordum. Yalanlar duvarının tuğlaları yerinden oynuyor ve beni genç kızlığımdan beri yaşadığım hapishaneden kurtarıyordu. Simon içkisini bıraktı. Eğer şimdi 8 yaşındaysa doğduğu zaman çok gençtin. 18 yaşındaydım ve ondan önce hiçbir kızın yapmak zorunda kalmaması gereken şeyler yaptığım korkunç yıllar yaşadım. Simon'ın gözleri büyüdü ve başını iki yana salladı. Üzüldüm. Evet, sanırım artık benim gibi birini evinde istemezsin. Hayır, sadece... Sesi boğuldu ve içini çekti. Çocuk istiyorduk ve görünüşe göre zaten bir çocuğumuz varmış. Zaten bir çocuğumuz varmış. Bunu o kadar doğal söylemişti ki nabzım hızlandı. Bu Simon'ın Kabita'yı eskiden olsa kabul edeceği mi, yoksa hala edebileceği anlamına mı geliyordu? Dehşete düşmüş olmalısın dedim yüzünü inceleyerek. Hangi koca olsa düşerdi. Simon suratını buruşturdu. Ben son birkaç haftadır bu şehirde olanlara dehşet derdim. Senin ilk sevgilin olmadığını öğrenmek dehşet verici değil. Sen de benim tek sevgilim olmadığını biliyorsun. Evet ama şimdi öyle olduğumu umuyorum. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Korkudan değil, mutluluktan. Evet, dürüst konuşmalıyız ve açık. Kabita'nın ihtiyaçları önce gelmeli. Babasıyla durum nedir? Tatillerde bizi ziyaret etmesine izin verir mi? Simon'ın gözleri umutla bana bakıyordu. Babası konusunda endişelenmeye gerek yok. Çünkü onu hiçbir zaman kendi çocuğu olarak kabul etmedi. O bir İngilizdi. Bu sözler düşünmeden ağzımdan dökülüvermişti. Peki öyleyse artık senin veya onun hayatının bir parçası olmadığına sevindim. Simon hala bana bakmaya devam ediyordu. Onunla aranda geçenlerin veya casusluk yapmanın ya da kızının seni terk etmeme neden olmayacağını anla. Ama her şeyi bilmek istiyorum eğer anlatmaya hazırsan. Gözlerime yaşlar hücum etti. Yaşları silerek sana anlatmaya korktum. Çünkü hikaye çok uzun ve o kadar üzücü bölümleri var ki dedim. Denizin kıyısındaki küçük bir köyde başlıyor. Simon elimi ellerinin arasına aldı. Ama ben uzun hikayelere bayılırım. Özellikle sonunun mutlu biteceğini bildiğim zaman. 47. ayrımın sonu. Sayfa 520.